Ayrım 24, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 243. 5. Kısım. Bir silah patladı, bir taş yerinden kurtuldu ve kara bir el aramıza daldı. Bir hayaletten kaçtık ama olduğumuz yerde döndüğümüz için hayalet bize yetişti. Gürültü yaptık ve arandık, sertleştik ve kendimizi bıraktık, iyice sindik ve ileriye fırladık. Yolumuzu şaşırdık ve koşmaya devam ettik ama hayalet hep ensemizdeydi ve biz ondan kurtulmak istiyorduk. Bizim peşimiz sıra geldiğini sanıyorduk ama onu yanımızda taşıdığımızın farkında değildik. Biz neredeysek o da oradaydı, o bizim arkamızda değil içimizdeydi, bizlerin içindeydi. Evler yapmak istemiştik, bahçelerin ve terasların özlemini duyuyorduk. Çünkü denizi görmek ve rüzgarı hissetmek istiyorduk. Ama evlere temeller gerektiğini düşünmüyorduk. Fransa'daki o yüzüstü bırakılmış mermi çukurları gibiydik. Bu çukurlar çevrelerindeki tarlalar kadar sessizdir. Ama içlerinde hala cephane döküntüsü vardır. İyice temizlenilmeden sürülmeleri tehlikelidir. Tam farkında olmadan hala askeriz. Albert'in gençliği sakin geçmiş olsaydı, araya bir gedik girmiş olmasaydı, sıcak ve kendisine yakınlık gösteren pek çok şeyle birlikte büyür, onları tutunur ve korunurdu. Ama bu haliyle her şeyi kırılmış, hiçbir şeyi kalmamıştı. Geriye döndüğünde tedirgin gençliği, içinde kalmış özlemi, bir yuvaya ve okşamalara karşı duyulan isteğiyle bu bir tek insana vermişti kendisini. Sevdiğini sandığı o kıza ve her şeyin yıkıldığını görünce ateş etmekten başka şey gelmedi elinden. Çünkü başka bir şey öğrenmemişti. Asker olmuş olmasaydı başka pek çok yol seçebilirdi. Ama onun eli bile titrememişti. Attığını vurmaya alışmıştı yıllardır. Buruş buruş ihtiyar kadının bir türlü aklı almıyor. Bunu nasıl yapabildi? Her zaman öyle sessiz bir çocuktu ki. Başındaki şapkanın kurdeleleri titriyor, mendili titriyor, siyah boyun atkısı titriyor, bütün bedeni sarsılan canlı bir acı olmuş ihtiyar kadının. Belki de babasız büyüdüğünden böyle oldu. Babası öldüğünde sadece 4 yaşındaydı. Yine de her zaman öyle sessiz ve iyi bir çocuktu ki. Frau Troske, bugün de öyledir diyorum. Bu sözlerime sımsıkı tutunup Albert'in çocukluğunu anlatmaya başlıyor. Konuşması gerekiyor, yoksa dayanamayacak. Komşuları, tanıdıkları ve öğretmenlerden ikisi de gelmişler. Olup bitenlere hiçbiri akıl erdiremiyormuş. Onlar hiç açmasın ağzını diyorum. Bu işte hepsinin de suçu var. Kadın hiçbir şey anlamadan bakıyor yüzüme. Ama sonra yine başlıyor anlatmaya. Albert'in yüzmeyi nasıl öğrendiğini, öteki çocuklar gibi hiç bağırmadığını, pek sessiz olduğunu anlatıyor. Şimdi ise nasıl yapabildi bunu? Hayranlıkla süzüyorum onu. Albert'i hiç mi hiç tanımıyor. Benim annem de tıpkı onun gibi davranacaktı bana karşı belki de. Anneler ancak sevebilirler, tek anlayışları bu. Onu incitmekten korkarak ama Frau Troske diyorum, Albert'in savaşa katılmış olduğunu da düşünmelisiniz. Kadın evet, evet diyor ama olup bitenlerle savaş arasında bir bağ bulunabileceğini aklı almıyor. Sonunda bu Bartşer kötü bir herif miydi diye soruyor usulca. Hemen alçağın biriydi diyorum çünkü benim için bunun hiçbir önemi yok. Kadın gözyaşları arasında benden yana çıkıyor. Başka türlü olamaz bence. Oğlum bir sineği bile incitmemişti. Hans sineklerin kanadını yolardı ama Albert hiç yapmadı bunu. Şimdi ona ne yaparlar acaba? Pek fazla bir şey gelmez başına diye yatıştırıyorum onu. Çünkü müthiş heyecanlıydı ve kendini koruması gereken bir durumdaydı hemen hemen. Tanrı'ya şükürler olsun diye içini çekiyor. Üst katta oturan terzi asarlar onu demişti de. Terzi aklını kaçırmış diye kestirip atıyorum. Kadıncağız Albert'in katil olduğunu da söyledi derken boşanıyor. O hiçbir zaman katil olmadı. Hiçbir zaman katil olamaz. Hiç, hiçbir zaman. Öfkeyle gösteririm ben o terziye diyorum. Frau Troske evden dışarı adımımı atamıyorum diye hıçkırıyor. Hep onunla karşılaşıyorum. Ben sizi götüreyim Troske ana diyorum. Evlerine varıyoruz ihtiyar kadın korkuyla işte yine orada diye fısıldıyor ve evin kapısını gösteriyor. İyice kasılıyorum. Ağzından bir kelime çıksın pestilini çıkarırım herifin. 10 yıl kodese de mal olsa bana. Ama terzi yolunu değiştiriyor, yanında çevreyi gözleyen iki kadın da aynı şeyi yapıyor. Eve girince Frau Troske, Albert'in Hans'la çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını gösteriyor. Bunu yaparken yine ağlamaya başlıyor ama utanıp vazgeçiyor. İhtiyar kadınlar ağlarken çocuk gibi olurlar. Gözyaşlarını hiç tutamazlar ama çabuk da keserler. Koridorda yürürken yiyecek bir şey var mı acaba diye soruyor. Herhalde yanıtını veriyorum. Karl Bröger bu işle ilgilenmiştir. Yemekten yana sıkıntı çekmez. Bir parça tava çöreğim vardı da Albert pek sever. Ona götürebilir miyim acaba? Bir deneyin. Görüşmenize izin verirlerse ona sadece Albert, bu işte suçsuz olduğunu biliyorum deyin, o kadar. Başıyla onaylıyor. Belki onunla fazla ilgilenmediğim için böyle oldu. Ne yapayım ki, Hans'ın ayakları yok. İhtiyarcığı teselli için zavallı delikanlı diyorum. Tek başına hep oturuyor. Elimi uzatıyorum. Terziyle de şimdi konuşacağım. Bundan sonra sizi rahat bırakacaktır. Terzi kapının önünde duruyor hala. Basık ve budala suratlı bir küçük burjuva. Hileci ve alaylı bakışlarını benden kaçırıyor. Ama arkamı döner dönmez dedikoduya başlayacağı yarı açık ağzından belli. Ceketinin yakasına yapışıyorum. Seni pis teke seni diye. Yukarıdaki ihtiyar kadına bir kelime daha söylersen seni lokma lokma doğrarım. Anladın mı alçak geveze? İçi paçavra dolu bir çuval gibi sallayıp kapıya doğru itiyorum. Yine gelip kemiklerini kıracağım senin, sefil geveze seni. Bunu söyleyerek sağlı sollu birer kere yapıştırıp yere seriyorum. Ben iyice uzaklaştıktan sonra arkamdan cırlak cırlak "Mahkemeye vereceğim seni!" diye haykırıyor. "En azından 100 mark ceza yersin!" Hemen geri dönüyorum. Herif gözden kayboluveriyor. George Rahe kirpas içinde ve uykusuz bir halde Ludwig'in odasında yerde oturuyor. Albert'in başına geleni gazetede okuyunca hemen koşuyor. Sert sert "onu kurtarmalıyız oradan!" diyor. Ludwig yüzüne bakıyor. Rahe "aklı başında bir düzine adamımızla bir otomobilimiz olsaydı" diye devam ediyor. "Üstesinden gelirdik. En uygun zaman mahkemeye götürüleceği zaman. Bir fırlayıp ortalığı karıştırırız ve içimizden iki Albert'i yakaladığı gibi otomobile koşar." Ludwig bir an kulak verdikten sonra başını iki yana sallıyor. "Olmaz öyle şey George. Üstesinden gelemezsek Albert'e büsbütün fenalık etmiş oluruz. Bu haliyle hiç değilse bir dereceye kadar ucuz kurtulma umudu var. Ama senin dediğin olsa da Albert'i kaçıramazdık. Çünkü istemiyor." Bir süre sonra Rahe "o halde ona da zor kullanmalıyız" diyor. "Kurtulması gerekir onun. Bu yüzden benim başım belaya girse de." Ludwig hiç yanıt vermiyor. "George diyorum, sanırım hiçbir şey para etmeyecek. İçeriden kurtarsak bile o yine hemen geri dönecektir. Kendisini sürüklemek isteyen Willie'ye az kalsın bir kurşun yapıştıracaktı." Rahe başını ellerinin arasına alıyor. Ludwig bitik ve perişan, kederli kederli, "galiba" diyor, "hepimiz de mahvolmuşuz." Hiç kimse yanıt vermiyor. Ölüm odanın havasına sessizlik ve tasa getirdi. Ötekiler gittikten sonra ben uzun süre Ludwig'in odasında kalıyorum. Başı ellerinin arasında, "her şey boşuna" diyor. "Bizler çuvalladık ama dünya işleri aynı biçimde devam ediyor. Savaş falan olmamış gibi. Bizden sonrakilerin sıralarında oturup savaş öykülerini can kulağıyla dinlemesi ve okulun sıkıcı havasından kurtulmak için savaşta bulunmuş olmayı özlemeleri uzun sürmez. Bazıları daha şimdiden gönüllü alaylarına koşuyorlar ve belki de 17'sine basmadan politikaya karışıp cinayetler işliyorlar. Ernst, öyle yorgunum ki." Yanına oturup kolumu o daracık omzuna koyuyorum. Ludwig derin bir kederle gülümsüyor, sonra da usulca "bir zamanlar" diyor, "yani savaştan önce bir çocukluk serüvenim olmuştu. Bir kızı sevmiştim. Birkaç hafta önce o kıza rastladım. Gözüme daha da güzelleşmiş geldi. Geçmiş bir insanda yeniden canlanmış gibi oldu. Sık sık buluştuk ve birden hissettim ki..." Başını masanın üstüne koyuyor. Başını yine kaldırıp baktığı zaman gözleri acıdan cansızlaşmış gibi. "Ernst, böyle şeyler bana göre değil artık" diyor. "Ben hastayım." Ayağa kalkıp pencereyi açıyor. Dışarıda bol yıldızlı sıcak bir gece var. Sıkıntıyla yere bakıyorum gözlerimi hiç ayırmadan. Ludwig uzun zaman dışarıya bakıyor, sonra arkasına dönüyor. "Hatırlar mısın? Hala Eichendorff'un bir cildini koltuğumuzun altına sıkıştırıp geceleri ormanlarda nasıl sürterdik? Bir başka konuya geçtiği için sevinerek, elbette Ludwig diyorum çabuk çabuk. Yaz sonuna doğruydu. Bir defasında da bir kirpi yakalamıştık. Yüz çizgileri gevşiyor. Posta arabasını, boynuz damboruları ve yıldızları bile birer serüven sanıyorduk. Bir defasında da İtalya'ya savuşmak istemiştik. Bilmem hatırlıyor musun? Evet, ama bizi alacak olan posta arabası gelmemişti. Trene yetecek kadar da paramız yoktu. Ludwig'in yüzü aydınlanıyor. Öyle rahatlıyor ki sanki gizemli bir hal alıyor. Dalgın dalgın, sonra da Werther'i okumuştuk diyor. Ben de ve şarap içmiştik diye hatırlamasına yardım ediyorum. Gülümsüyor. Yeşil Heinrich'i de okumuştuk. Judith'i nasıl da fısıldaştığımızı hatırlar mısın hala? Başımla doğru diyorum. Ama sonraları sen Hölderlin'e hiçbir şeylere değişmez olmuştun. Ludwig'e tuhaf bir rahatlık geldi. Usul ve yumuşak konuşuyor. O tarihte ne güzel planlar kurardık. Ne kibar ve iyi insanlar olmak istiyorduk. Oysa zavallı köpekler olup çıktık Ernst. Düşünceli düşünceli, evet diyorum. Bütün o güzel şeyler nerede kaldı? Yan yana ayakta duruyor ve pencereye yaslanıyoruz. Rüzgar kiraz ağaçlarında dolaşıyor. Dallar hafifçe hışırdıyor. Bir yıldız düşüyor. Saat 12'yi vuruyor. Yatmalı artık diyerek elini uzatıyor. İyi geceler Ernst. İyi uykular Ludwig. Gece geç vakit birisi kapımı yumrukluyor. Tedirginlikle yerimden fırlıyorum. Kim o? Benim Karl. Açı kapıyı. Yataktan sıçrıyorum. İçeriye dalıyor. Ludwig? Yakalayıp çekiyorum. Ne oldu Ludwig'e? Öldü. O da fırıl fırıl dönüyor ve yatağıma sırt üstü düşüyorum. Doktor çağırsak? Karl sandalyenin birini yere öyle bir yapıştırıyor ki dağılıveriyor. Öldü diyorum sana. Bileklerini kesti. Nasıl giyindiğimi bilmiyorum. Oraya nasıl gittiğimi de bilmiyorum. Bir oda karşımda birdenbire çiğ bir ışık, kan ve bir sandalyenin üstünde sonsuz bir yorgunlukla çöküvermiş bir beden. Korkunç solgun, sipsivri bir yüz, yarı aralık ve feri sönmüş gözler. Olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum. Annesi orada, Karl orada, gürültü var. Birisi bana bir şeyler söylüyor. Burada kalmamı söylediğini anlıyorum. Birisini çağırmaya gidecekler. Başımla peki işareti yapıyorum, divana büzülüyorum. Kapılar gıcırdıyor, yerimden hiç kımıldamıyorum. Konuşamıyorum da. Birden yapayalnızım Ludwig'le, gözlerimi ondan hiç ayırmıyorum. Onu son defa gören Karl olmuş, sessiz ama sanki memnun bir hali varmış. Ludwig Karl gittikten sonra ufak tefek öteberisini düzeltip bir süre yazı yazıyor. Sonra sandalyesini pencereye yaklaştırıyor ve yanındaki masanın üstüne içi sıcak su dolu bir leğen koyuyor. Kapıyı kilitledikten sonra koltuğa oturup bileklerini sıcak suya sokuyor ve damarlarını kesiyor. Fazla acı çekmiyor, kanın akışını görüyor. Çoğu zaman düşündüğü bir görüntüydü bu. Bu zehirli pislenmiş kanı bedeninden atıyordu en sonunda. Çevresinde her şeyi gayet iyi görüyor. Her kitabı, her çiviyi, taş koleksiyonunun bütün ışıltılarını, renklerin alacasını bütün ayrıntılarıyla görüyor. Odası karşısında. Odası iyice yaklaşıyor, soluğuna kadar giriyor ve onunla kaynaşıyor. Sonra yine uzaklaşıyor, silikleşiyor. Gençliğinin tabloları birer birer canlanıyor. Eichendorf, ormanlar, memleket hasreti. Hiç acı duyulmadan barışma. Ormanların ardından dikenli teller yükseliyor. Şarapnellerin beyaz beyaz bulutçukları, kocaman mermilerin patlayışı, ama bütün bunlar onu korkutamıyor artık. Sesleri de çok hafiflemiş, çanlar çalar gibi. Çanlar daha kuvvetle çalıyor ama ormanlar olduğu yerde kalıyor. Çanlar kafasının içinde öylesine kuvvetli vuruyor ki bütün bedeni yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Bu sırada karanlık çöküyor, sonra halsizleşiyor ve akşam giriyor pencereden içeriye. Bulutlar da doluyor odaya, ayaklarının altına sokuluyorlar. Hayatta hep flamingo kuşlarını görmek isterdi. İşte flamingolar şimdi burada. Gri, pembe ve geniş kanat vuruşlarıyla birçok flamingo. Yarım yuvarlak biçiminde uçuyorlar. Ama o kıpkırmızı aya karşı yaban ördekleri bile böyle bir yarım yuvarlak biçiminde uçmazdı. Ay da Flander'daki gelincikler kadar kıpkırmızı. Kırlar gittikçe genişliyor, ormanlar daha açık derinliğe saplanıyor. Irmaklar ve adalar gümüş ışıltılarla yükseliyor, gri pembe kanatlar gittikçe daha yükseklere uçuyor ve ufuk gittikçe daha aydınlık oluyor. Deniz de, ama birdenbire sıcak ve kara bir çığlık son bir defa daha fırlıyor boğazından yukarılara doğru. Gittikçe zayıf düşen bilince beyninden son bir düşünce dökülüyor. Korku, kurtulmak. Sendeleye sendeleye yerinden doğrulmayı, ellerini yukarıya kaldırmayı deniyor. Beden titriyor ama iyiden iyiye halsiz kalmış. Çevresi dönüyor, dönüyor, sonra kara kanatlı koca bir kuş, kanatlarını ağır ağır hareket ettirerek büyük bir sessizlikle gelip yine gürültüsüzce üzerine kapanıyor. Bir el beni itiyor, o da insanlarla doldu yine. Ludwig'i tutup çekiyorlar. İlk uzananı kenara itiyorum. Ona hiç kimse dokunmamalı. Ama yüzü birdenbire öyle aydınlık, öyle buz gibi, bambaşka, sert ve yabancı bir hal aldı ki. Onu tanıyamaz oldum. Geri geri sendeliyor ve dışarıya fırlıyorum. Odama nasıl döndüğümün farkında değilim. Kafamın içi bomboş. Kollarım sandalyenin arkalığında cansız cansız duruyor. Ludwig, ben de daha fazla dayanamayacağım. Ben de istemiyorum artık. Burada daha ne işim kaldı? Hiçbirimizin burada yeri yok bundan böyle. Kökümüzden koparıldık, yakıp yıkıldık, bitkin düştük. Ne diye yalnız başına gidersin? Ayağa kalkıyorum, ellerim ateş gibi, gözlerim yanıyor. Ateşim olduğunu hissediyorum. Düşüncelerim karmakarışık, ne yaptığımı bilmiyorum artık. Ve beni de yanına al diye fısıldıyorum. Al beni de yanına. İçimin üşümesinden dişlerim birbirine vuruyor, ellerim ıslak ıslak, sendeleye sendeleye ilerliyorum. Gözümün önünde koca koca, kara kara yuvarlaklar fır dönüyor. Birdenbire donup kalıyorum. Bir kapı açılmadı mı? Bir pencere mandalı kaldırılmadı mı? İçim ürperiyor. Kapısı açık odama vuran ay ışığında, duvarda kemanın yanında eski üniformam da asılı. Ayaklarımın ucuna basarak büyük bir dikkatle ona doğru yürüyorum. Gençliğimizi ve hayatımızı mahvetmiş olan bu boz renkli kiseye usulca yaklaşıyorum. Onu fırlatıp atmak istiyorum. Ama ani bir kararla onu okşayıp üstüme geçiriyorum. Tenime dokunmasıyla bana hükmetmeye başladığını hissediyor ve ürperiyorum. Kalbim yerinden fırlayacak gibi küt küt çarpıyor. İşte tam bu sırada sessizliği parçalayan bir ses yükseliyor. Yerimden sıçrayıp arkama dönüyorum ve dehşet içinde kalarak duvara yapışıyorum. Açık kapıdan vuran solgun ışıkta bir gölge dikiliyor. Sağa sola sallanıp bir rüzgar gibi dalgalanıyor, yaklaşıyor ve işaret ediyor. Bir insan bedeni şekilleniyor. Karanlık göz çukurları arasında geniş bir yarık ağız yerine sessiz konuşan bir ağız. "Ama bu Walter değil mi?" diye fısıltıyorum. Walter Willenbrock 17 Ağustos'ta Paşendale'de vurulup ölmüştü. Çıldırıyor muyum? Rüya mı görüyorum? Hasta mıyım? Ama onun arkasından bir başkası daha sokuluyor içeriye. Solgun, çarpılmış, eğik bir beden. Sol sonda bir mermi parçasıyla sırtı parçalanan Friedrich Tomberge. Siperin basamaklarında çömeldiği sırada vurulmuştu. Sonra daha başka gölgeler, ölü bakışlı korkunç hayaletler, bir gölgeler ordusu dolduruyor odanın içine. Franz Kemmerich, 18 yaşında ayakları kesilmiş ve 3 gün sonra ölmüştü. Stanislaus Kaczynski'nin de başı önüne düşmüş, ayaklarını sürükleyerek yaklaşıyor. Gerhard Feldkamp, İper'de bir mayınla parçalanmıştı. Paul Baumer, Ekim 1918'de vurulmuştu. Heinrich Wessling, Anton Hensmann, Haye Westhaus, Otto Matthes, Franz Wagner. Gölgeler ve gölgeler, uzun bir alay, sonu gelmeyen bir dizi. Bir rüzgar hafifliğiyle odaya doluyorlar, kitapların üstüne çömeliyorlar, pencerelerin yukarısına tırmanıyorlar ve her tarafı dolduruyorlar. Ama içimdeki dehşet ve şaşkınlık duygusu parçalanıveriyor. Çünkü o ana kadar gördüklerimden daha kuvvetli bir gölge girdi kapıdan. Kollarını havaya uzatıyor ve canlanıyor, kemikleniyor ve bir beden ortaya çıkıyor. Kara suratta tebeşir kadar beyaz dişler parlıyor. Şimdi de göz çukurlarında bakış kıvılcımları ışıldıyor. Bedenini bir fok balığı gibi dik tutmaya çalışarak bana doğru yaklaşıyor. İngiliz yüzbaşı, ardında tozluklarını sesli sesli sürüklüyor. Hafif bir sıçrayışla yükseliyor ve ellerini bana doğru bir çengel gibi uzatıyor. dehşetle "Ludwig, Ludwig" diye bağırıyorum. "Yardıma gel Ludwig." Kitapları yakalayıp o çengel gibi ellere doğru fırlatıyorum ve "El bombalarını ver Ludwig" diye inliyorum. Akvaryumu yakaladığım gibi kapıya fırlatıyor ve parça parça ediyorum. Fakat İngiliz yüzbaşısı sırıtıyor ve gittikçe yaklaşıyor. Kelebek koleksiyonu kutusunu, kemanı bir bir arkasından fırlatıyorum. Bir sandalyeyi yakaladığım gibi o sırıtkan hayalete yapıştırıyor ve "Ludwig, Ludwig" diye haykırıyorum. Üstüne saldırıyorum, kapıdan fırlıyorum. Sandalye çatırdıyor ayaklarımın altında. Çılgınca kaçıyorum. Arkamdan sesleniyorlar. Ürkek ürkek sesleniyorlar. Çabuk çabuk soluk alan biri gittikçe daha yakınıma geliyor. Peşimi bırakmıyor. Merdivenleri hızlı hızlı iniyorum. Paldır küldür. O da geliyor peşim sıra. Caddeye varıyorum ama hırslı hırslı soluklarını ensemde duyuyorum. Koşuyorum, evler sallanıyor. İmdat, imdat diye haykırıyorum. Alanları, ağaçları arkada bırakıyorum. Sırtıma bir pençe yapışıyor. Bana yetişti. Böğürüyorum, uluyorum, sendeliyorum. Üniformalar, yumruklar, kıyametler kopuyor. Şimşekler çakıyor ve yere yuvarlayan yumuşak yumuşak baltaların boğuk gümbürtüleri. 24. ayımın sonu. Sayfa 253.